Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bendeniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Necdet Tosun Hocam ile birlikte Dervişin Günlüğü programında sizlerleyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Muhterem hocam, inşallah bugünkü programımızda Esad Erbilli Hazretleri'nin hayatından kıymetli dinleyenlerimize bilgiler paylaşmış olacağız. Kıymetli dinleyenlerimiz, soru ve önerilerinizi, görüşlerinizi dervişingunluğu@erkamradio.com adreslerinden bizlere ulaştırabilirsiniz inşallah. Hocam, Tahal Hakkari Hazretleri, Tahal Hariri Hazretlerinden, şimdi de inşallah Esad Erbilli Hazretleri'nin hayatından kıymetli dinleyenlerimize bahsetmiş olalım hocam. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed Esad Erbilî Hazretleri, Osmanlı döneminde Kuzey Irak'taki Erbil şehrinde dünyaya geliyor. O zamanlar Erbil, Osmanlı toprağı. Henüz daha Irak diye bir devlet yok, Suriye diye bir devlet yok. 1847 senesinde Irak'ta Erbil şehrinde dünyaya geliyor Esad Erbil Hazretleri. Dedesi Mevlana Halid-i Bağdadi'nin halifelerinden Şeyh Hidayetullah Erbilî. Babası Şeyh Muhammed Said. Fakat Esad Erbilî Hazretleri küçük yaşta iken dedesi ve babası vefat ettiği için onların irşat dönemine yetişemiyor. Esad Erbilî Tahal Hariri Hazretlerinden tasavvuf eğitim alıyor. Tahal Hariri'nin de daha önceki sohbetlerimizi anlattık. Mevlana Halid-i Bağdadi'den sonra Tahal Hakkari, Tahal Hakkari'den sonra Tahal Hariri. İşte bu Tahal Hariri Hazretlerine talebe oluyor Esad Erbilî Hazretleri. 5 yıl boyunca Tahal Hariri'nin hizmetinde bulunuyor Erbil'de. 5 yıl sonunda ondan tasavvufi eğitim icazeti, hilafeti alıyor. Ve Tahal Hariri'nin 1875 yılındaki vefatından sonra onun yerine postneşin olarak, şeyh olarak Erbil'de irşada başlıyor.
Hocam, Esad Erbilî Hazretleri'nin Nakşibendiye tarikatı haricinde herhangi bir icazeti var mıydı acaba?
Var. Kendisi Tahal Hariri'den Nakşibendi yolunda icazet alıp irşada başladıktan sonra o bölgede Duhok diye bir şehir vardı yine Kuzey Irak'ta. Duhok'un Etruş köyünde yaşayan Abdülhamid Birifkani Hazretlerinden Kadiriye tarikatı icazeti almıştır. Sene 1885. Yani o dönemde aslında 10 yıldan beri nakşi usulüyle irşad yapan bir şeyhtir. Ama teberrüken, bu teberrük demek yani asıl tarikatını bırakmıyor, yine nakşi olarak devam ediyor. Fakat yedek olarak bereket olsun diye ikinci bir tarikattan veya üçüncü bir tarikattan da icazet alabiliyor bazı meşayih. İşte Esad Erbilî Hazretleri kendisi Nakşibendi şeyhi olmasına rağmen bereket olsun diye teberrüken Kuzey Irak'taki Duhok'un Etruş köyünde yaşayan Abdülhamid Birifkani'den 1885 yılında Kadiriye icazeti almıştır. Bu Birifkani Hazretleri de bundan 2 yıl sonra yani 1887'de o bölgede vefat ediyor.
Hocam, farklı tarikatlardan bu şekilde icazet alma hususu, bu yolun büyüklerinin hayatlarını incelerken mesela İmam Rabbani Hazretleri'nin hayatında da, kendisinden sonra gelen birçok büyük zatın hayatında da bu örnekleri duyduk sizlerden. İşte farklı tarikatlardan icazet aldıklarını, kendilerini Nakşibendi yolunun esaslarına, kendilerini aslında hayatlarının merkezine koyduklarını ama diğer tarikatların da icazetler aldıklarını duyduk. Burada mesele şu mu acaba? Yani çünkü tasavvufta o yollar ne kadar farklı olsa da hakikatin bir olduğu ve bu yolların aynı hakikate ulaştığını öğrenmiştik burada. Yani orada farklı o yollara işte mürşidi olan farklı zatların bereketinden istifade etmek için mi, ilminden istifade etmek için mi, yoksa o yolun da bir bereketi var, o bereketi sahiplenelim diye mi bu acaba?
Tabii her ihtimal mümkün. Nakşibendi olan bir zat kadiriyle, halvetiyle, başka tarikatlara ayrıca oradan da icazet almak suretiyle oradan da bir feyiz kanalı kendine açmış olabilir. Yani kendisi Nakşibendi'dir ama kadirilikten de icazet alınca Kadiri yolun, Abdülkadir gelen, Hazretlerden gelen o Kadiri yolundan da kendine ve kendi talebelerine, müritlerine bir feyiz kanalı açabilir. Şöyle de düşünebiliriz. Nakşibendilikte sessiz zikir vardır. Kadirilikte sesli zikir vardır. Mesela iki tarikattan da icazetli olan bir kişi Bakar'ın bir müridinde cehri zikre, sesli zikre karşı bir meyil var, eğilim var. Ona kadiri usulü zikir devrebilir. Çünkü kendisi buna yetkili ya, yetkisi var. Dolayısıyla müritleri eğitme konusunda, müritlerin meşrebine, karakterine göre eğitim verme konusunda birkaç tarikattan icazeti olan kişi, o müridin istidadı, kabiliyeti, karakterine göre sahip olduğu yetkilerden, tarikatlardan, eğitim usullerinden bir başkasını ona uygulaması mümkündür. Mesela Esad Erbili Hazretleri'nin Bediüzzaman Said Nursi'ye bakıyor, görüşmüşler, bakıyor. Said Nursi öyle cezbeli bir insan, yerinde duramıyor, hareketli bir insan. Diyor ki bu sesli zikre, yani hareketli olduğu için sesli zikre daha uygun diye Esad Erbili Hazretleri'nin Bediüzzaman Said Nursi'ye kadiri zikri verdiği söylenir. O dönemde Kelami dergahında yaşayanlar İstanbul'da. Yani o meşrep, o karakter, o insan tipi Nakşibendi eğitimine pek uygun değil. Kadiri eğitimi daha uygun diye düşünmüş. Zaten yetkisi var bunu vermeye. Çünkü Esad Erbil'in iki tarikattan da icazeti var. Yani bu böyle bir şey olabilir.
O zaman aynı anda hem Nakşi yolu hem de Kadiri yolunda devam ettirmiş oluyorlar mı hocam?
Şimdi tabii devam ettirmiş oluyor. Biri asıl, diğeri yedek oluyor. Normalde Nakşibendilik asıl, diğeri ikinci planda kalmış oluyor. Ama böyle binde bir, yani bu söylediğim örnek binde birdir, çok azdır. Genellikle şöyle yapıyorlar. Gelen müritlere Nakşibendi evradı, ezkârı, zikirleri veriyor. Ama mesela gündüz olarak, gündüzde diyor şu kadar diyor. Mesela 1000 tane diyor kelime-i tevhidçek. Bu da kadiri evradı diyor. Mesela o usul hala devam ediyor. İşte seher vakti şu Nakşi zikirlerini uygulayın, yapın. Gündüz herhangi bir vakitte de işte şu kadar, mesela 500 defa veya 1000 defa bir la ilahe illallah deyin. Bu da kadiri evradınız olsun diyebiliyorlar. Normalde Nakşi, kadirilik onda ikinci planda teberrüken bereket olsun diye verilmiş oluyor.
Eyvallah hocam.
Yani Esad Erbil Hazretleri'nden gelen bu yolda bu sistem vardır, hala devam ediyor. Nakşi artı kadiri.
Esad Erbil'den gelen yol.
Evet.
Eyvallah hocam.
Şimdi Esad Erbili Hazretleri işte bu Nakşibendi ve Kadiri icazetlerini alıyor. Sonra hacca gidiyor. Hacdan dönüşünde İstanbul'a göç etmeye karar veriyor ve İstanbul'a geliyor. İstanbul'a ilk geldiği dönemlerde, daha tabii İstanbul'da pek tanınmadığı için yeni gelmiş, Fatih Camii'nde Hafız Divanı ve Molla Camii'nin Lüccetül Esrar isimli eserlerini okutuyor. Farsça. Çünkü Farsçası gayet iyidir. Efendim Esad Erbili'nin. Sonra efendim kısa süre sonra tanınıyor İstanbul'da. Saray çevresinde padişahın damadı Halil Paşa onu fark ediyor. Esad Erbili'nin ilmini, irfanını, ve sarayda Arapça ve dini ilimler dersleri vermesi için saraya davet ediyor. Yıldız Sarayı o zamanlar tabii ki. Sonra Sultan II. Abdülhamit Esad Erbili Hazretleri'nin ilmi ve irfani derslerini duyunca Meclis-i Meşayih azalığına onu tayin ediyor. Yani başkanlık değil de azalık, Meclis-i Meşayih diye bir şey var. Meclis-i Meşayih Osmanlı'da Şeyhülislamlığın altında bir komisyon ve tekkeleri denetleme komisyonu. Yani Şeyhülislamlık bugün karşılığı Diyanet İşleri Başkanlığı olduğunu düşünün. Yani bugün farz edin ki Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı tekkeleri ve tarikatları denetleme komisyonu diye bir kurul var. Öyle düşünün. Yok, şu anda yok da. Öyle bir şey yani, onun karşılığını söylemek
istiyorum. Kurumsal karşılığı.
Kurumsal karşılığı. Osmanlı'da Şeyhülislamlık bütün din işlerine bakıyor. Onun altındaki bir komisyon Meclis-i Meşayih. Meclis-i Meşayih 6-7 kişiden oluşuyor ve komisyon üyeleri yine şeyhler. Çünkü dışarıdan bir alim, tasavvufu bilmeyen, tasavvufa uzak olan bir hoca tekkelerin problemlerini çözemez. Onun için Osmanlı ne yapmış? 6-7 tane gerçekten bu işten anlayan, Şeyhülislam da bunun başı tabii, o da var. Bazen Şeyhülislam başkan oluyor, bazen üyeler. Ama çoğunluk tarikat şeyhlerinden. Ve bunlar efendim tarikatlarla, tekkelerle ilgili problemlerde işte bir zat geliyor, ben şeyhim diyor. Hemen bu Meclis-i Meşayih çağırıyor. Gel bakalım sen şeyh misin? İcazetin nerede? Tasavvuf eğitimi kimden aldın? Ha bakıyorlar gerçekten icazeti varsa, gerçekten bu işe ehil ise ondan sonra tamam diyorlar. Sen şeyhlik yapabilirsin ama boş bir tekke varsa oraya tayin ediyor. Boş bir tekke yoksa kusura bakma diyor, git evinde halkı irşad edebilirsin. Evde sohbet yapabilirsin veya camide sohbet yapabilirsin.
Bu meclisi meşayihta bulunan kişiler de aynı zamanda kendileri de icazetli kişiler değil mi hocam?
Tabii. Esad Derbili işte azası. Şu anda kendisi bir Nakşibendi şeyh olarak. İkinci Abdülhamit Han zamanında meclisi meşayih azası, üyesi yani. Üye oluyor.
Hocam şey de ilginç. Yani İstanbul'a geldiğinde Farsça bir eser okutması ve aynı zamanda kendisini de biliyoruz. Neşirleri var Farsça. Aynı zamanda bunu okuturken kendine de bunu okuyacak öğrenciler, muhataplar bulması. Yani onu söylerken günümüzdeki hal aklıma geldi de. Yani böyle bir şey yapmak isteseniz özel bir vakıfta özel bir öğrenci grubuna ancak belki bu şey olur. Yani genel bir camide Farsça ders açsanız herhalde yani, öğrenci bulunmaz.
Vakıfta bile bulamazsınız.
Evet.
Camiyi bırakın. Yani işte hafız divanı okutacaksınız. Birileri dinleyecek, takip edecek. Yani bilmiyorum, camide belki de kendisi Türkçe açıklama yapıyordu. Yani Farsça bilenler belki metinden takip ediyordu. Farsça bilmeyenler varsa onlar işte sadece o Türkçe açıklamaları dinleyip istifade ediyordu. Ama o dönemde tabii televizyon yok Akif Bey kardeşim. İnternet yok. İnsanlar işte vaaz dinliyorlar. Şimdi camiler boşaldı. Herkes Facebook'ta, Twitter'da. Artık Farsça unutuldu. Eskiden Farsça biliniyordu yani Osmanlı toplumunda. Çok ciddi Arapça Farsça eğitimi vardı. Şimdi bu Arapça neyse öyle böyle devam ediyor ama Farsça maalesef öldü Türkiye'de. Neredeyse öldü Farsça. Kaç kişi biliyor Farsça? Dolayısıyla böyle Farsça eserler okutsanız kaç kişi dinleyebilir, takip edebilir? Ha o bir cümle, iki cümle okursunuz. Türkçe 5 dakika izah edersiniz. O zaman belki dinleyenler olur. Evet, Esad Erbili Hazretleri o dönemde İstanbul'da Fatih civarındaki Kelami dergahı efendim boş kalmış. Yani şeyhlere vefat ediyor. Boş kalınca oraya Kelami dergahına postnişin yani şeyh olarak tayin ediliyor. Yani bakın bu da ilginç bir şey. Osmanlı'da tekkeler bazen boş kalıyor. Şeyh efendi vefat ediyor. Halifesi yok. Tekke boş kalıyor. Hani cami gibi münhal derler ya Diyanet'te. Münhal cami, boş cami yani.
Evet.
İmam emekli olmuş. Caminin imamı yok. Diyanet oraya bir imam tayin ediyor. Osmanlı'da da böyle. Yani icazetli şeyh efendiler var. Ama tekke sayısı sınırlı. Bir dergah şeyhi vefat edip orası boş kalınca Şeyhülislamlığa bağlı bu meclis-i meşayih icazeti, elinde icazeti olan yetkili bir şeyhi oraya sen bu şey tekkede sohbet yapabilirsin, burada halkı irşad edebilirsin diye görevlendiriyor.
Hocam peki aklıma şu geldi. Yani tekke boş kaldıktan sonra orada görevlendirilen şeyh, yeni şeyh efendi aynı yolun takipçisi bir şeyh efendi mi, yoksa mesela Nakşi tekkesiydi oraya bir Kadiri şeyhini veriyorlar mı? Yani çünkü orada bir kültür oluşuyordur sonuçta tekke etrafında.
Şimdi öyle bir şart yok. Yani Kelami dergahı farklı tarikata mensup şeyhler tarafından idare edilmiş. Yani o dönemlerde farklı tarikat şeyhleri tarafından idare edilmiş. Gerçi bazı yerlerde şunu okuyoruz. İşte burası Kelami dergahı işte bir Kadiri tekkesiydi gibi şeyler var. Bu bilgi yanlış. Öyle bir şey yok. Orası Esad Erbil'den önce çok değişik tarikatlara mensup kişiler tarafından kullanılmış. Kadiri dergahı değil yani o bilgi. Bazı yerlerde biz okuduğumuz şey, bu bilgi yanlış olduğu ortaya çıkıyor.
Yani o zaman çok daha hani açıkçası problem olmayan bir durum demek. Yani çünkü yani tekkeye gelen gidenler çok olduğu için hocam, hani tarikatın müntesipleri. Orada bir kültür oluştuktan sonra hani o tekkenin faaliyetleri durduktan sonra başka bir şeyh efendinin gelmesi.
Tabii yol bir İslam yolu. Artı Esad Erbili orada hem Nakşi hem Kadiri usulünce zikirler yaptırırmış. Yani o Kelami dergahında cuma günleri zikir ve sohbet meclisleri yapar. Önce Kadiri evradı zikri okur. Sonra Nakşibendi usulüyle hatmi hacigan yaptırırmış. Yani ikisini beraber götürmüş. Eğer o tekke civarında işte Kadiri mensupları olup da Esad Erbili'ye bağlamışlarsa zaten gene hem Kadiri hem Nakşi usulü devam edebiliyor. Yani bunlar sorun değil. Biz bakın, irfan düştükçe tarikatçılık başlar. Tarikatta da öz kayboldu mu cemaatçilik başlar. Ve o kadar düşer ki futbol takımı tutmaya benzer. Benim futbol takımı seninkini yener der. Yani çocuklar der ya böyle. Ona doğru iner. Artık orada ne tasavvuf kalmıştır, ne irfan, ne marifetullah kalmıştır, ne feyiz kalmıştır. Orası artık kuru bir cemaatçilik seviyesine düşmüştür. Maalesef bu tür şeyler zaman zaman duyuyoruz, üzülüyoruz. Tasavvufta cemaatin üzerinde tasavvuf vardır, tarikat vardır. Tarikatın özü tasavvuftur, maneviyattır, irfandır, en üstte irfandır. Yani kişiler irfan seviyesine çıktıktan sonra yol bir Allah yolu, peygamber yolu, tasavvuf yolu, maneviyat yolu. Maneviyat yolu ister sağ taraftan git, ister ortadan git, ister soldan git, ister havadan git, ister karadan git. Maksat Allah'a yaklaşmak. Buradan Ankara'ya gideceksiniz. İster uçakla git, ister trenle git, ister otobüsle git. Maksat Ankara'ya gitmek. Allah'a yaklaşmak, iyi bir mümin olmak. Gerisi detaydır. Şu yoldan mı gideceksin, bu yoldan mı gideceksin, bunların hepsi detaydır. Yeter ki yola çık, iyi bir kul olma niyetine gir, yola düş. Şimdi tabii bakın, ilginç bir şey söylüyoruz. Bir tekke şeyhi vefat ediyor, tekke boş kalıyor. Şimdi bugün böyle bir şey düşünebilir misiniz? Tekkeler şu anda yok ama cemaatler evet. Var, tarikatlar var. Bir şey ölecek ve efendim diyecekler ki ya bizim şeyhimiz vefat etti. Arkada da halef ve halife, vekil bırakmadı. O zaman biz başka bir dergaha, başka bir tarikata bağlanıp seyri sülükümüze, tasavvufi eğitimimize kaldığımız yerden devam edelim. Doğrusu budur. Olması gereken budur. Oluyor mu? Olmuyor. Ne oluyor? Şeyh efendi vefat etmiş. Geride şeyh sıfatı kimseyi bırakmıyor. Faraza bırakmadığı zaman. Cemaat diyor ki o tarikat mensupları, efendim biz kocaman bir tarikatız. İçimizden birisini öne çıkarırız. Ona şeyh deriz. Şeyh kelimesini kabul etmezse cemaatin abisi deriz. Önderi deriz. Onun etrafında devam ederiz. Devam edersin de tasavvufi eğitim abiyle olmaz. Tasavvufi eğitim mürşidi kamil ile olur. Peki niye böyle yapılıyor? Çünkü aşırı bir kurumsallaşma var. O tarikat artık tarikatlıktan çıkmış, cemaate dönüşmüş. Cemaatin holdingleri var. İşte okulları var. Hastanesi var, pastanesi var, şirketleri var. Rant. Bu sefer artık iş başka bir mecraya kaymış. Onun için biz şeyhimiz vefat etti. Artık bizde mürşit yok. Biz gidelim gerçek bir mürşit bulalım da bağlanalım diyemiyor. O aşırı kurumsallaşmanın getirdiği cemaat egosu, bir daha söylüyorum, aşırı kurumsallaşmanın getirdiği cemaat egosu gerçek bir mürşit aramaya bile engel oluyor. İçlerinden bir tanesini öne itiyorlar. Sen diyorlar bizim şeyhimiz ol veya cemaatin abisi ol. Biz böyle teker yuvar gidelim. Evet, teker yuvar gidersin ama artık orada tasavvufi eğitim, yani seyri sülük olamaz. Seyri sülük mürşitle olur, cemaat abisiyle olmaz.
Mış gibi yapmak diye bir tabir var ya hocam Türkçe'de. Biraz ona
tarikat
benziyor.
Tarikat mış gibi yapılıyor.
Evet.
Gerçek yani üzerine almak istediğini alınsın. Ben tasavvuf tarihçisi olarak bunları söylemek zorundayım. Ömrümü bu ilme vakfetmiş bir insan olarak ben bunları söylemek zorundayım. Mış gibi yapmayalım. Adam gibi dürüst olalım. Yoksa diyelim ki evet biz tarikat değiliz. Şeyhimiz vefat etti. Yerde kimseyi bırakmadı. Biz bir cemaatiz. İsteyen tasavvufi eğitim almak isteyen buyursun, arasın, araştırsın, bulsun bir gerçek mürşidi. Yok, benim öyle bir tasavvuf eğitim derdim yok diye varsa buyursun, böyle cemaat olarak devam edelim. Ama biz artık tarikat değiliz, bir cemaatiz diye dürüstçe söylemek lazım. Dürüst olmak lazım. Vatandaşı kandırmamak lazım. Biz tarikatız diye kandırmamak lazım. Kelami dergahında Esad Erbili Hazretleri halkı irşada başlıyor. Ve o dönemde etrafında İstanbul'un böyle saygın alimleri de ona mürid olmaya başlıyorlar. Hatta o dönemde Uşşaki tarikatı şeyhi Hüseyin Vassaf vardır. Sefine-i Evliya müellifi şöyle diyor. Esna-i zikirde sağa sola sallanmak alameti rakstır, haramdır diye bağıranlar meclis-i zikirlerinde zıp zıp sıçramaya başladılar. Vaktiyle ta'rizkar oldukları rah-ı hakikata bağlandılar diyor. Yani daha önce işte böyle tabii kadirilerde ayakta dönerek yapılan zikirler var. İşte evet. Mevlevilerde sema var. Yani farklı zikir usulleri var. Bu şekilde ayakta ve sallanarak zikir yapmak haramdır diyenler, tasavvufa muhalif olan, karşı olan bir kısım alimler Esad Erbili Hazretleri'nin kemalini, olgunluğunu görünce ona mürid oldular. Hatta onlar da zikir meclislerinde hoplayıp zıplamaya, vecde gelmeye başladılar diyor Hüseyin Vassaf, Sefine-i Evliya isimli eserinde. Demek ki Esad Erbili o dönemde İstanbul'da sayılmış, sevilmiş, halktan birçok efendim bağlıları olmuş. Esad Erbili Hazretleri 1900 senesinde İstanbul'dan ayrılıp memleketi Erbil'e gidiyor. O dönemin kaynaklarına göre bu Erbil'e gidişi bir sürgün. Yani padişah 2. Abdülhamit Esad Erbili'yi memleketine sürgün etti diye yazıyor kaynaklar. Sebebi neymiş? Çok komik sebepler kaynaklarda geçiyor. İşte Esad Erbili'nin 1001 hadisi ihtiva eden Kenzül İrfan diye bir hadis kitabı var. Kenzül İrfan'da siru tesuhu, seyahat edin ki sıhhat bulasınız diye bir hadis var. İşte o hadisi birkaç cümleyle açıklamış. İşte seyahatte bereket vardır, insanın bedeni sağlıklı olur falan demiş. Bazı efendim jurnalciler, ispiyoncular, efendim muhalifler padişaha şikayet etmişler. Efendim aslında bu hadisi kitabını almakla Esad Erbili gençlere demek istiyor ki Avrupa'ya gidin. Osmanlı yaşamaz hale geldi. Baskı dönemi oldu. Kaçın demek istiyor falan gibi. Çok böyle absürt. Kitapta böyle bir şey yok. İşte böyle bir iftira uydurulmuş gibi. Yani insanın inanası gelmiyor. Bazı demişler ki Kenzül İrfan kitabında zayıf hadisler olduğu için padişaha şikayet etmiş. Padişah da onu sürgüne göndermiş. Zayıf hadis nerede yok ki? Her yerde var. Ramuzul Ehalis'te yok mu?
Var.
Onun derleyeni niye gönderilmemiş gibi. Yani bu inandırıcı bir şey değil. Velhasıl yeni araştırmalara göre Ankara İlahiyat'ta Profesör Ethemci Böcüoğlu hocamız konuyu araştırmış. O dönemde Kelami Dergahı'nda bulunmuş olan Kastamonlu Hasip Efendi isimli bir zatla görüşüyor Ethem hocamız. Onunla mülakat yapıyor ve meseleyi ondan şöyle öğreniyor. Bu Esad Erbili'nin Erbil'e gönderilmesi aslında bir sürgün değil. Padişah ile Esad Erbili anlaşmalı olarak danışıklı dövüş gibi anlaşmalı olarak efendim bu işi yapıyorlar. O dönemde Kuzey Irak'ta çok miktarda petrol olduğunu fark eden bir kısım batılı devletler, başta İngilizler, Irak halkını Osmanlı aleyhine kışkırtmak ve o bölgeyi Osmanlı'dan koparmak istiyorlar. II. Abdülhamit Hazretleri de Esad Erbili'yi o bölgeye, Erbil'e, yani Kuzey Irak'a gönderiyor. Gizli bir görevle, gizli bir misyon ile gönderiyor. Hedef oradaki halkın Osmanlı'ya bağlılığını sağlamlaştırmak, halkın İngiliz oyununa gelip isyan etmesine ve kopmasına mani olmak. Çünkü Esad Erbili ve oğlu Mehmet Ali Efendi Erbil'e gidiyor. Orada ilk yaptıkları şey Türk Muhipleri Cemiyeti, Muhibban-ı Etrak Cemiyeti'ni kurmak. Türk demek Osmanlı. Yani Osmanlı'yı sevenler cemiyeti kuruyor. Bakın bu meclis zabıtlarında falan geçen bir şey. Meclis zabıtlarında falan geçen bir şey. Şimdi oraya gittiği gibi bir kişi Türk muhipleri, Türkleri sevenler cemiyetini, derneğini niye kursun? O bölgenin insanların Osmanlı'ya sadık kalmalarını, İngiliz oyununa, Batı oyununa gelip isyan etmemelerini temin için.
Doğruyu anlatmak için.
Doğruyu anlatmak. İşte bu Kelami Dergahı'nda kalmış olan Kastamonlu Hasip Efendi de olayı böyle anlatıyor. Ama o dönemde gazetelerde veya bir kısım kitaplarda olay sürgün gibi anlatılıyor. Niye sürgün gibi anlatılıyor? Muhtemelen Esad Erbili'yi korumak için. Yani Abdülhamit dese ki ben bu zatı bir görevle Erbil'e gönderiyorum dese oralarda Batılıların ajanları dolaşıyor. Esad Erbili'yi ortadan kaldırabilirler. Suikast düzenleyebilirler. Dolayısıyla sürgün kılıfı altında, maskesi altında aslında gizli bir görev. İkinci Abdülhamid'in Esad Erbili'ye verdiği özel bir görev. Ve Esad Erbili Hazretleri ile oğlu Mehmet Ali Efendi o bölgede kaldıkları sürece o bölge Osmanlı'dan kopmuyor. Bakıyorlar ki Lawrence'ler bu işi başaramayacaklar, Batılılar. Daha güneye gidiyorlar. Daha güneyde işte Suud Devleti'ni kurduruyorlar. Yani madem Irak'ı koparamadık. İşte böyle böyle siyasi, içtimai, ilginç şeyler olduğu ifade ediliyor. Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocamızın Esad Erbili Hazretleri hakkında yazdığı eserlerde, kitapta bu tür malumatlar var.
Bu tabii bu önceki kaynakların verdiği bilgiye ek olarak yeni ve bambaşka yönden bir bakan bir bilgi.
Evet.
Ve aslında hani tarihin seyrinde de baktığımız zaman hocam sonunda Esad Erbil'in işte vefatıyla da hani belki de irtibatlı bir şekilde de düşünülebilir. En doğru kaynak bu
yani
gibi gözüküyor.
Hoca, evet. Ethem Hoca Esad Erbil'in 1930 yılındaki Menemen hadisesiyle ilişkilendirilip ve hapse atılmasını da bu olayla ilişkilendiriyor aslında. Yani dış güçlerin rovanş alması. Sen 1900'lü yıllarda Kuzayır'ı koparmamıza engel oldun. Biz de 30 sene sonra seni hapse attırırız der gibi. Bu şekilde bir rovanş olma ihtimalinden bile bahsediliyor. Menemen hadisesi.
Dinleyicilerimiz bu kaynağa ulaşmak isterlerse kaynağın ismi nedir? Yani Ethem Cebecioğlu hocamız
hangi Allah eserinde? Dostları serisi diye bir seri kitap çıkarıyor Ethem Cebecioğlu hocamız Ankara'da. Kalem yayınlarıydı galiba.
Evet.
O Allah Dostları serisinde 5. kitap mı 6. kitap mı böyle kitap gidiyor. İşte 2 cilt halinde Esad Erbili Hazretleri'ni 2 kitap halinde çıkardı.
Bu serinin içinde bulabilirler.
Evet. Ethem Cebecioğlu Allah Dostları üst başlığı alt başlığı Esad Erbili şeklinde yazılırsa Ankara'da basılmış bir kitap. Ayrıca Erkam Yayınları da böyle sanırım daha geniş bir şey basacak idi. Bir de Vahit Göktaş dostumuz, o da bir kitap hazırlıyordu. Yani buralardan bulunur. Buralarda bu kitaplarda hem Ethem hocamızın kitabında hem de Vahit Göktaş kardeşimizin kitaplarında bunların kaynakları, detayları efendim bulmak, okumak mümkündür.
Eyvallah hocam. Hocam bu Esad Erbili Hazretleri'nin işte İstanbul'a geçişi, tekrar Erbil'e dönüşü. Bu dönüşlerde veya gidişlerde aklıma şu soru geldi. Yani bir aile efradıyla mı bir seyahat halinde oluyor? Yoksa hani mesela şimdi İstanbul'a gelip etrafında bu kadar hani insan toplanması, ona belki intisap etmesi, işte devlet ricalinin belki ona meclisi meşayih aza yapması, sonrasında Abdülhamit'le olan ilişkileri vesaire, hani bu şekilde bir ilerleyişin de aslında hani kendisinin önceden de bilinip kendisi hakkında bilgi sahibi olunması gerekiyor hani. Çünkü söylediğiniz hani bu buyurduğunuz o görevler vesaire hepsi önemli görevler ve Esad Erbil'in de İstanbul'daki o oluşturduğu belki diyelim hani intisap eden insanların, müritlerin de sayısının fazlaca olduğunu biliyoruz. Yani bu o topluca bir seyahat mi oluyor geldiklerine yoksa?
Yok yani tabii ki müritleri, Erbil'deki müritleri orada kalıyor. İstanbul'daki müritleri burada kalıyor. Kendisi farklı şehirlerde dolaşabiliyor ama ailece tabii ki. Yani kendi çoluk çocuğu hanımıyla gideceği yerlere gidiyordur. İstanbul'a ilk geldiğinde belki önce kendisi gelmiş, ailesini, çoluk çocuğunu arkadan getirtmiş de olabilir. Onun detaylarını bilmiyoruz. Yani önce bir İstanbul'u tanıyalım, bir yerleşelim. Sonra sizi arkadan birkaç an sonra getirtirim gibi bir şey söylemiş olabilir. Ama buradan Erbil'e dönerken tabii ki ailesiyle gitmiştir. Mehmet Ali Efendi yanında hanımı vesaire ne varsa onlarla gitmişlerdir. Ama müritleri tabii ki burada kalıyor. Yani müritleri, binlerce müridi var. Hepsi peşinden gidecek imkanı yok. Herkesin işi var, gücü var.
Yani çünkü hocam hani mesela bir Osmanlı'yı sevenler veya işte Ahibbane, Etrak vesaire. Hani bu tarz kurumlar kurması için de tabii etrafında hani bir şeylerin olması gerekiyor.
Erbil'de zaten müritleri çok.
Evet.
Orada
tekrar dönüyor.
Tabii orada 10-15 yıl irşat yapıyor. Erbil civarında, Kuzey Irak'ta bir sürü müritleri var. Ondan sonra İstanbul'a geliyor. Onlar orada yaşıyorlar. O Kuzey Irak'ta bir sürü müritleri var. İşte mektubat işte burada işe yarıyor. Esad Erbil'in mektupları var ya.
Evet.
O mektupları farklı bölgelerdeki müritlerine, bir kısım vekillerine, sohbet vekillerine falan yazdığı mektuplar onlar. Bu eskiden tabii ki telefon imkanları ya yok veya varsa da kısıtlı. Televizyon yok, iletişim araçları kısıtlı. Mektupla irşat diye bir şey vardı. İmam-ı Rabbani mektubatı var. Hatta daha geri gidersek Ubeydullah Ahrar'ın mektupları var. Onlar da yayınlandı.
Evet.
Ubeydullah Ahrar'ın mektupları Farsça, İngilizce tercümesiyle birlikte Brill'de, Leiden Brill'de, Hollanda'da basıldı. Ama Ubeydullah Ahrar'ın mektupları genelde kısa, böyle referans mektubu gibi kısa kısa şeyler. Ha bir de uzun, daha uzun mektupları da var. Onlar da bizim Arif Nevşahi Bey yayınladı. Arif Nevşahi Bey, Tahran'da yayınladığı doktor tezi içinde Ubeydullah Ahrar'ın bu daha uzunca mektuplarını da neşretmişti. Ondan sonra işte Baki Billah'ın mektupları var. Baki Billah'ın mektupları var. Onun, Baki Billah'ın müridi İmam Rabbani'nin zaten mektubatı meşhur.
Evet.
İmam Rabbani'nin oğlu ve halifesi Muhammed Masum Serhendi'nin de 3 cilt Farsça mektupları var. Efendim Seyfettin oğlu, onun oğlu ve halifesi Seyfettin Sirhindi'nin 1 cilt Farsça mektubatı var, mektupları var. Efendim Mazhar Canı Canan'ın birçok mektupları var. Farklı mecmualarda günümüze ulaşmış. Efendim Abdullah Dehlevi'nin Mekatib-i Şerife adıyla 1 cilt Farsça mektupları toplanmıştır. Türkçe'ye tercüme edildi. Abdullah Dehlevi'nin Mekatib-i Şerife mektupları. Efendim aslında Farsçadır, Türkçe'ye tercümesi var. Mevlana Halide Bağdadi'nin hem Arapça hem Farsça mektupları var. Efendim ve işte onlar da yayınlandı. Esad Erbili Hazretleri'nde Mektubat isminde Osmanlı Türkçesiyle basılmış. Yeni harflere sadeleştirilip, yeni harflere çevrilerek bu mektuplar basıldı. Muhammed Esad Erbili Mektubat diye bunlar da efendim sadeleştirilip basıldı. Yani eskiden mektup çok önemliydi İrşat noktasında. Tabii şu anda artık iletişim araçları, telefonlar vesaireler, işte hatta internet üzerinden sohbet yapma, işte televizyona yapılan sohbetin verilmesi gibi imkanlar geliştiği için artık bu mektupla irşat geleneği yavaş yavaş azaldı. Yani pek ihtiyaç kalmadı belki de. Ama eskiden bu mektupla irşat çok önemli bir şeydi. Hatta ta Cüneydi Bağdadi'nin mektupları var. Türkçe'ye çevrildi ve yayınlandı. Cüneydi Bağdadi'nin bir kısım risaleleri ve mektupları. Efendim, hatta Serraç Tusi diyor ki, bir sufiden naklediyor. Eski ilk dönem sufilerinden Serraç Tusi. Yine erken dönem sufilerinden naklediyor. Diyor ki, bizim diyor meşayihın sırları, hikmetli cümleleri mektuplarındadır. Kitaplarına değildir diyor. Çünkü kitap yazıyorsunuz, herkes o kitaba ulaşabilir.
Evet.
Herkes ulaşabileceği için o kitapta herkesin anlayacağı seviyeden bir şeyler yazmak durumundasınız. Ama mektup, bir kişiye yazıyorsunuz. O kişinin de idrak seviyesi ve manevi hali yüksekse bu sefer tasavvufun ince mevzularına o mektupta girebiliyorsunuz. Yani kitabınızda herkese açık olan, herkese ulaşacak kitapta giremediğiniz bir kısım ince mevzulara bireysel olarak bir kişiye gönderdiğiniz bir mektupta girme imkanı var. Dolayısıyla bu tasavvuf ehlinin ince sırları mektuplarındadır, kitaplarında değildir demiş bir tanesi ve bu sözü Serraç Tusi efendim El-Luma isimli kitabına almıştır.
Eyvallah hocam.
Evet, tekrar dönüyoruz Esad Erbili Hazretleri'ne. Esad Erbili Hazretleri efendim ikinci meşrutiyet ilan edilince 1907 yılında tekrar İstanbul'a dönüyor. Yani 1900'den 1907'ye kadar 7 sene Erbil bölgesinde kalmış. Tekrar İstanbul'a dönüyor. Sultan Mehmet Reşat döneminde Meclis-i Meşayih başkanlığına getiriliyor. 1914'te.
İstanbul'a dönüş sebebi bu mudur hocam?
Yani işte ikinci meşrutiyet ilan edildikten sonra buraya dönüyor. İkinci Abdülhamit tabii tahttan indirilmiş. İşte bu birinci rivayete göre Abdülhamit yani sürgün etmişti. Abdülhamit gidince tekrar döndü gibi böyle, yani birinci rivayet o. Tekrar o gittiği için geldi gibi anlatıyorlar. Efendim artık hikmetini Allahu alem, Allah
aslında
daha iyi bilir.
Ethem hocamızın hani söylediği şeye de dayandırılabilir hocam. Çünkü Abdülhamit'le irtibatlı gittiyse, hani Abdülhamit'in düşüşüyle birlikte o irtibat da sonuç olarak hani...
Evet, artık o şartlar değişmiş,
evet,
olabilir.
Şartlar değişmiş olabilir.
Efendim 1914'te Meclis-i Meşayih'in başkanlığına getiriliyor. Bir yıl görev yapıyor. 1915'te istifa ediyor bu görevden. Ve 1915'ten 1925'e kadar, yani tekkelerin kapatıldığı güne kadar 10 yıl halkı irşad ediyor. Hem işte Fatih Topkapı taraflarında Tilami dergahında, hem de Üsküdar Selimiye dergahında. Üsküdar Selimiye kışlası var ya, o Selimiye kışlası haremin üst tarafları. Oralarda Selimiye dergahında halkı irşad ediyor. Her iki tekkede efendime söyleyeyim. Ve Karl Wett diye bir batılı geliyor. Bir süre dergahta kalıyor ve hatıralarını yazıyor. Derviş Diary diye İngilizce'ye çevrilmiştir. Türkçe'ye dervişler arasında
iki hafta
diye mi çevrildi? Karl Wett'in Kelami Dergahı'ndan Hatıralar diye önce çevrilmişti. Efendim bu şekilde Türkçe tercümesi de var. O Karl Wett'in dergahtaki Esad Erbil'le olan sohbetleri. Ve 1930 senesindeki Menemen hadisesiyle bir şekilde ilişkilendiriliyor Esad Erbil'i ve idam cezasına çarptırılıyor. Fakat yaşı geçkin olduğu için belli yaştan sonra, yani 84 yaşında, o yaşlarda idam edilemiyormuş. Müebbet, yani hapis cezasına çarptırılıyor ve bir gece hastalanıyor. Askeri hastanede vefat ediyor veya bir rivayete göre zehirleniyor. Menemen'de defnediliyor. Daha sonra kabri bile belli değil. Daha sonra onun müritlerinden Sami Efendi Hazretleri keşfen buluyor. Kabri buradadır diye üzerine bir cami yapılıyor. Caminin işte giriş kısmında Esad Erbil Hazretleri'nin mezarı buradaydı diye bilinir. İzmir Menemen'de Safa Camisi'dir orası. Evet, Esad Erbil Hazretleri'nin Kenzül İrfan, Mektubat, Risale-i Esadiye, Tevhid Risalesi tercümesi, Fatiha-i Şerife tercümesi, Divan gibi eserleri var. Divan'da gayet güzel şiirleri vardır. Tecellâ-i Cemalinden Habibim Nevbahar Ateş diye başlayan meşhur, bugün artık kaside gibi de okunuyor şeyleri. Bu şekilde güzel şiirleri olan, döneminde güzel hizmetler yapmış bir Allah dostu Muhammed Esad Erbili Hazretleri.
Eyvallah hocam. Muhterem hocam, verdiğiniz kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Bugün Esad Erbili Hazretleri'nin İrfan Bahçesi'nden inşallah istifade etmiş olduk. Kıymetli dinleyenlerimiz, Derviş'in Günlüğü programının bugün de sonuna geldik. Gününüz hayır olsun, selametle kalınız efendim.